Merhaba, bugünkü derin dalışımıza hoş geldiniz. Bugün elimizde Nazım Peker'in bir köşe yazısı var. Başlığı da oldukça çarpıcı, yoksullukla boğuşan halkın önceliği nedir?
Evet, başlık aslında her şeyi özetliyor gibi.
Değil mi? Yazar diyor ki Türkiye'de gündem yeni ve sivil bir anayasa tartışmasıyla meşgul ama sizin gibi halkın gerçek öncelikleri bambaşka.
Tam olarak öyle. Yönetimin acil sorunlar varken başka bir konuya odaklandığını savunuyor.
İşte bu dalışta da şuna bakacağız. Peker neden bu anayasa meselesini, hani tabiri caizse ipe un sermek ya da bir gündem saptırma olarak görüyor? Ona göre ülkenin asıl can yakan sorunları neler?
Ve tabii hukuki boyutu da var işin. Ona da değineceğiz.
Aynen. O zaman gelin Peker'in argümanlarına daha yakından bakalım.
Yazarın temel tezi aslında çok net. Yönetim halkın sofrasındaki ekmeği, işsizliği, geçim derdini, yani bu acil çözüm bekleyen yığınla sorun varken neden enerjisini halkın belki de şu anki birincil derdi olmayan bir anayasa değişikliğine harcıyor?
Öncelik sıralamasında bir yanlışlık var diyor yani.
Kesinlikle. Yazıda şeyden bahsediyor, hani geçmişle bugünü kıyaslıyor. Eskiden şöyleydi, şimdi karpuz dilimle, soğan taneyle alınıyor diyor. Emekliler torununa harçlık veremiyor. Atanmayı bekleyen binlerce genç var.
Sizin de belki çevrenizde gördüğünüz, yaşadığınız örnekler bunlar. Yani Peker'de somut tartışmalar yerine hayatın kendisine, o yakıcı gerçeklere parmak basıyor.
Evet, özellikle ekonomiye çok vurgu var. Yani Türk lirasının durumu, bitmeyen enflasyon, yüksek faizler, bunlar ilk sırada.
Peki ya diğer sosyal meseleler? Sadece ekonomi mi? Oo, ağır bir ifade.
Evet, yani liyakat yerine başka şeylerin öne çıktığı algısı gençlerde nasıl bir umutsuzluk yaratıyor? Hatta bazen trajik sonuçlara yol açıyor, buna dikkat çekiyor. İşte diyor, asıl buraya odaklanmak lazım. Bu adaletsizlik hissini gidermek lazım.
Anlıyorum. Peki anayasa tartışmasının kendisine gelirsek, yani sadece zamanı değil mi diyor yoksa işin hukuki bir sakıncası mı var Peker'e göre?
İkisi de aslında ama hukuki boyutu daha temel bir itiraz gibi duruyor yazıda. Yazar burada Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun görüşlerine atıf yapıyor.
Evet, Kanadoğlu'nun bu konudaki görüşleri sıkça gündeme gelir. Ne diyor tam olarak?
Şunu diyor özetle, bu meclis, yani şu anki parlamento, yeni bir anayasa yapamaz, yetkisi yok. Neden? Çünkü bu meclis mevcut anayasaya göre seçildi, vekiller o anayasaya bağlı kalacaklarına yemin ettiler. Yani görevleri mevcut anayasa çerçevesinde yasa yapmak.
Yani kurucu bir meclis değil diyorsunuz.
Aynen öyle. Kanadoğlu diyor ki yeni bir anayasa yapmak istiyorsanız önce halka soracaksınız yeni anayasa istiyor musunuz diye, referandum yani. Evet çıkarsa o zaman barajsız bir seçimle sırf bu iş için bir kurucu meclis seçeceksiniz.
Sonra o meclis çalışacak, taslağı hazırlayacak.
Evet ve o taslakta tekrar halk oyuna sunulacak. Yani süreç bu olmalı diyor. Bu anayasanın içeriğinden bağımsız, tamamen yapılış usulüyle, yani meşruiyetle ilgili bir itiraz.
Bu gerçekten önemli bir nokta. Bir de şey çelişkisi var sanırım yazıda. Hani mevcut anayasa mahkemesi kararlarına uyulup uyulmadığı tartışılırken.
Tam üstüne bastınız. Peker tam da bu ironiye dikkat çekiyor. Diyor ki bir yandan mevcut anayasanın en üst mahkemesinin, yani AYM'nin kararları bile tartışılıyor. Hatta kapatılsın gibi laflar ediliyor. Böyle bir ortamda siz yepyeni bir anayasa yapacaksınız ve herkesin buna harfiyen uyacağını mı varsayacaksınız?
İnandırıcılık sorunu var diyor yani.
Evet, anayasal bağlılık açısından bir tutarsızlık görüyor burada.
Peker bütün bu argümanlarını daha somutlaştırmak için kişisel bir örnek de veriyor değil mi? Kendi maaşıyla ilgili bir şey vardı.
Evet evet, o da çarpıcı bir örnek. Diyor ki ben 2002'de birinci sınıf devlet memurluğundan emekli oldum bir eğitimci olarak. O zamanki maaşım asgari ücretin yaklaşık 3 katıydı. Ama bugün diyor bu oran, bırakın 3 katını, çok çok altına düştü. Hatta bazı belediyelerdeki, hani daha farklı pozisyonlardaki işçilerden bile azalıyorum diyor.
Vay be.
Yani bu örnekle şunu anlatmaya çalışıyor. Mesele sadece en diptekilerin sorunu değil. Bir zamanlar bu ülkenin orta direği sayılan, eğitimli, belirli bir kariyeri yapmış insanlar bile ciddi bir refah kaybı yaşıyor. Dolayısıyla öncelik bu maaş adaletsizlikleri, bu genel alım gücü kaybı olmalı diyor.
Anlaşıldı. O zaman bir toparlayalım isterseniz. Nazım Peker'in bu yazısı aslında Türkiye'nin gündemini ve önceliklerini temelden sorguluyor.
Evet.
Yani diyor ki sizin de her gün belki iliklerinize kadar hissettiğiniz o geçim derdi, işsizlik, adalete dair kaygılar gibi temel sorunlar varken yeni bir anayasa yazma hedefi hem zamanlama hem de belki meşruiyet açısından sorumlu. Asıl mesele bunlar değil.
Aynen öyle. Yazarın size sunduğu bakış açısı bu. Önce halkın karnını doyurun, cüzdanını rahatlatın, adalet duygusunu güçlendirin, ondan sonra anayasayı konuşacaksak konuşuruz. Kanadoğlu'nun hukuki argümanları ve o kendi maaş örneği de bu ana fikri destekleyen önemli dayanaklar.
Peki, bu derin dalışımızın sonunda o zaman şöyle bir soruyu bırakalım zihinlere. Bir ülke yönetimi kısıtlı kaynaklarını ve enerjisini nereye harcamalı? Halkın günlük hayatında hemen şimdi hissettiği o acil yaraları sarmaya mı odaklanmalı? Yoksa daha uzun vadeli, ülkenin temel yapısını değiştirecek reformlara mı? Ya da belki ikisi birden mi? Bu denge nasıl kurulmalı?
Zor bir soru, gerçekten.
Üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki derin dalışımızda tekrar buluşmak üzere diyelim.